Yorumunu yapmakta olduğumuz Daniel kitabına devam ediyoruz. Birinci bölümdeyiz. Birinci bölüm 14. ayete geldik bu programımızda. Ancak bir hatırlatma olsun diye ilk 13 ayeti yeniden okumak istiyorum. Yahuda kralı Yahuyakim'in krallığının 3. yılında Babil kralı Nebukadnezar, Yeruşalim'in üzerine yürüyüp kenti kuşattı. Rab, Yahuda kralı Yahuyakim'i ve Tanrı'nın tapınağındaki bazı eşyaları Nebukadnezar'ın eline teslim etti. Nebukadnezar bunları Şinar ülkesine götürüp kendi ilahının tapınağının hazinesine yerleştirdi. Kral, İsrailliler arasından kral soyundan gelme ya da soylu bazı gençlerin seçilip saraya getirilmesi için saray görevlilerinin yöneticisi Aşpenaz'a buyruk verdi. Bu gençler kusursuz, yakışıklı, her konuda bilge, bilgili, öğrenmeye yetenekli, sarayda görev almaya uygun nitelikte kişiler olmalıydı. Aşpenaz onlara Kildanilerin dilini ve yazısını öğretecekti. Kral bu gençler için kendi sofrasından gündelik yiyecek ve şarap ayırdı. 3 yıl eğitildikten sonra gençler kralın önüne çıkarılacaklardı. Seçilen gençler arasında Yahudalılardan Daniel, Hananya, Mişael ve Azarya da vardı. Saray görevlilerinin yöneticisi onlara yeni adlar koydu. Daniel'e Belteşasar, Hananya'ya Şadrak, Mişael'e Meşak, Azarya'ya Abednego adını verdi. Daniel dinsel açıdan kendini kirletmemek için kralın onlara ayırdığı yemeklerden yemeyi de şaraptan içmeyi de istemedi. Bu yoldan kendini kirletmemek için saray görevlilerinin yöneticisine ricada bulundu. Tanrı saray görevlileri yöneticisinin Daniel'e sevgiyle sevecenlikle davranmasını sağladı. Adam Daniel'e yiyecek içecek payınızı ayıran Efendimiz kraldan korkarım dedi. Eğer yüzünüzü yaşıtınız olan öbür gençlerin yüzünden daha solgun görürse başımı tehlikeye sokmuş olursunuz. Daniel, saray görevlileri yöneticisinin Hananya, Mişael, Azarya ve kendisinin başına koyduğu gözeticiye gidip lütfen kullarınıza 10 gün olanak tanıyın dedi. Bu 10 gün içerisinde bize yemek için sebze, içmek için de su verilsin. Sonra yüzlerimizi kralın yemeklerini yiyen öbür gençlerin yüzleriyle kıyaslayın ve kullarınıza gördüğünüze göre davranın. 14. ayette şöyle diyor, gözetici bu isteği kabul etti ve onlara 10 gün deneme fırsatı verdi. Harem ağalarının reisi Daniel'in önerisi karşısında oldukça gönülsüzdü. Çünkü bu kişi Babil geleneğiyle, kültürüyle yetişmişti ve tabii ki bu yüzden kralın verdiği yeme talimatı kişiyi daha güçlü ve yetenekli duruma getireceğine inandı. Ama yine de Daniel'i sevdiğinden sınav için gerekli olan 10 günlük süreyi Daniel'e verdi. Daniel 1 ayet 15 şöyle diyor, 10 gün sonra 4 genç kralın yemeklerini yiyen öbür gençlerin hepsinden daha sağlıklı, daha iyi beslenmiş görünüyordu. Daniel'in uygulaması kendilerine çok iyi gelmişti. Bu değerli dostum bizlere bir şey öğretiyor. Tanrı halkının çevredeki diğer uluslardan farklı olmalarını istedi. Ama bu sadece farklı olmak değil, bedensel açıdan daha sağlıklı olmalarını da istemişti. Ben yürekten inanıyorum ki eğer bizler Levililer kitabında sıralanan yeme talimatına uysaydık, sıradan her şeyi yiyen komşularımızdan daha da sağlıklı olurduk. Ama bizler her şeyi yiyebiliriz çünkü yasa altında değiliz. Sizleri bilmem ama ben yeme konusundaki özgürlüğümün sağlığıma zarar getirdiğinin farkındayım. Bu yüzden bazen benim sağlık açısından bedensel sorunum çıkıyor. Yediğim şeyler arasında en iyisi yağlı olan şeyler değil. Tanrı'nın İsrail için belirlediği yemek talimatı sağlık açısından büyük bir anlam taşıyordu. Yerine getirilen uygulamalar sadece törensel uygulamalardan ibaret değildi. Böylece diyor Daniel 1:16-17. ayetlerde, gözetici o günden sonra kralın gençler için ayırdığı yemekle şarabı kaldırdı ve onlara sebze vermeyi sürdürdü. Tanrı bu 4 gence her konuda bilgi, beceri, bilgelik verdi. Daniel her çeşit görümü ve düşüğü yorumlayabiliyordu. Tanrı tıpkı Bilge Süleyman'ı nasıl bereketlediyse, bu üç Yahudi gencini de putperestlerin önünde aynı şekilde bereketledi. Daniel, iki büyük dünya imparatorluğuna başbakanlık edecek. Daniel, bütün rüyetler ve rüyalarda anlayışlıydı. Daniel'in yaşadığı dönemde Tanrı rüyetleri ve rüyaları kullanarak konuştu. Şimdi hemen bana diyeceksin, Tanrı bana da rüyamda konuştu ya da bana bir vizyon, görüntü gösterdi. Ben buna hayır diyorum. Çünkü Tanrı bugün rüyetler, rüyalar aracılığıyla değil, elimizde var olan diri sözü aracılığıyla, kutsal kitap aracılığıyla bizlere konuşuyor. Günümüzde birçok insan için rüya görmek, oturup Tanrı'nın sözünü derin derin çalışmaktan daha kolay geliyor. Öğretmenlik yaptığım bir İncil okulunda sınav öncesi oturup saatlerce dua eden dindar öğrencilerim vardı. Bu kişiler fazla çalışmıyorlardı ama dindarlıklarına güveniyorlardı. İçlerinden biri bana sınavdan bir gün önce yatağa gitmeden önce yastığının altına İncil'ini koyduğunu söyledi. Ben de kendisine şunu sordum. Peki Yahuda krallarından birinin yardım etmek için kalkıp sana koşacağına inanıyor musun? Çıt yok. Değerli dostum, kutsal ruh çalışmayan tembel kişilere yardım eden ve elini uzatıp yüklerini taşıyan bir çift koltuk değneği değildir. Günümüzde geçerli olan ve senin de yapman gereken gün be gün Tanrı sözünü çalışmaktır. Rüyalara sarılarak yürümek değil, sarılacaksan Tanrı sözüne sımsıkı sarıl sevgili dostum. Rabbin sözüne sarıl, o sözü oku. Tanrı bugün bize kendi sözü aracılığıyla konuşur. Fakat Tanrı o dönemde Daniel'e duyulacak biçimde direkt konuştu ve eski antlaşmada bulunan kitaplardan birini kaleme aldı. Büyük eleştirilere uğramasına rağmen kitabı kaleme almaktan geri durmadı. Daniel 1 ayet 18 şöyle diyor. Kralın belirlediği süre tamamlanınca saray görevlileri, yöneticisi gençleri Nebukadnetsar'a götürdü. Nebukadnetsar verilen uygulamanın yeterli olup olmadığını denetlemek istiyor, kontrol edecek. Gerçekten söylemem gerekirse, komünistlerin insanlar üzerinde uyguladıkları beyin yıkama yöntemi o dönemlerde bence çok akılsızcaydı. İnsanı işlemez hale getirmeye çalıştılar ve başardılar da. Ama bu adam Nebukadnetsar bunu nasıl yapacağını çok iyi biliyordu. Onlara gözü gibi baktı. Besledi ve kontrol ettikten sonra her birini çok iyi bir konuma yerleştirdi. Komünizmin ya da diktatörlerin uyguladığı baskı yöntemiyle değil, tersine çok iyi, sevimli bir şekilde davranarak bu insanları dost olarak etkilemeye çalıştı. Daniel 1:19. Kral onlarla görüştü. İçlerinde Daniel, Hananya, Mişael, Azarya gibisi yoktu. Bu yüzden kralın hizmetine onlar atandı. Nebukadnetsar bu dört delikanlıyla konuştuktan sonra bu delikanlıları yeterli düzeyde yetenekli olduklarını görünce her birine krallığının içerisinde çok iyi görevler verdi. Kral bilgelik ve anlayışla ilgili konularda onları sınadı ve dört genci ülkesindeki bütün sihirbazlardan, falcılardan 10 kat üstün buldu. 20. ayet. Ve bunun sonucu olarak Daniel bütün grubun başı oldu. 21. ayet. Kral Koreş'in krallığının 1. yılına dek Daniel sarayda kaldı. Bu ayet ile 1. ayetten Daniel'in yaşamının kısa bir kesimini öğrenebiliriz. Yaklaşık 17 yaşlarında Babil'e gelişi ve yaklaşık 90 yaşlarında ölümü, geri kalan diğer 70 yıl ise sürgünde bulunduğu yıllara bağlıyor. İsrail'e geri dönmedi ama elimizde herhangi bir kayıt olmadığı için sanırım halk Babil'den ayrılmadan önce yaşama veda etti. Şimdi ikinci bölüme geldik Daniel kitabının. İkinci bölümün konusu Nebukadnetsar'ın rüyasında gördüğü dört değişik metalden yapılmış heykel ve putperestlerin dört krallığı dönemiyle ilgili Daniel'in yorumu. Kutsal kitapta yapılmış olan en büyük peygamberliklerden birindeyiz. Daniel kitabının ikinci bölümündeki metalik heykel, 7. bölümdeki 4 canavar ve 9. bölümdeki Daniel'in 70 haftası kutsal kitaptaki peygamberliğin bel kemiği ve kaburgalarıdır. Bu bölümler olmadan eski antlaşmadaki peygamberliğin asıl iskeleti olması düşünülemez. Hatırlarsanız Rabbisel Mesih'in Getsemani yani Zeytinlik Dağı bahçesinde öğrencileriyle yapmış olduğu tüm konuşma Daniel kitabı ile ilgilidir. İsa Mesih Zeytin Dağı'nda otururken öğrencileri yanına gelerek söyle bize bu dediklerin ne zaman olacak? Gelişini ve çağın sona erdiğini gösteren belirti ne olacak diye sordular. İsa da şu yanıtı verdi. Daniel peygamberin sözünü ettiği yıkıcılık getiren iğrenç şeyi kutsal yerde gördüğünüzde. İşte açıkça görülüyor ki bu bölüm kutsal sözde çok önemli bir yer tutuyor. İnsanlar her yerde soruyorlar, dünyamız nereye gidiyor? Dünyamızda var olan bunca sorunlar nasıl çözüm bulacak? Her yerde ekonomik ve toplumsal sorunlar almış başını gidiyor. Evet dostum, tanrısızların dönemi sona ermekte. Görülüyor ki dünyasal yönetimler sorumluluklarını tam olarak yerine getiremediler. Bu gerçeği tüm ayrıntılarıyla, çıplaklığıyla Daniel'in döneminde başlayıp ve her geçen gün yavaş yavaş yolun sonuna yaklaşmakta olduğumuzu görebiliriz. Fakat Rabbisel Mesih kilisesini yani inanlılar topluluğunu dünyadan kaldırdıktan sonra gelip yeryüzünde kendi krallığını kuracaktır. Tüm peygamberlikleri tam anlamıyla anlayabilmek için bu peygamberlik bölümünü temel olarak almamız gerekir. Bu yüzden özellikle vurgulamak istiyorum ki birkaç ayeti okuyup peygamberliği yorumlamaya girişmek tehlike yaratabilir. Yanlış yorumlara yol açabilir. Değişik tarikatların ortaya çıkışları da bu şekilde olmuştur. Bu kişiler sadece birkaç ayeti alarak kutsal kitaptan bunu uygulamaya çalışıyorlar. Bu tarikatları başlatan bu kişiler tarihi ve insan yapısını çok iyi biliyorlar. Çünkü insan doğal aklını tatmin etmek için sürekli değişik öğretiler ardından koşuyorlar. Bu öğretiler kişinin hoşuna gidecek şekilde hazırlanıp sunuluyor değerli dinleyicilerimiz. Bir gün genç bir vaiz yanıma gelip, kentin başka bir semtindeki kilisenin vaizinin durmadan içki içtiğini, küfürler savurduğunu, gençlerle birlikte çılgınca hareketler ettiğini söyledi ve ekledi. Buna rağmen bu adamın vaaz ettiği kilise dolup taşıyor. Bunu bir türlü anlayamıyorum. Ben Tanrı sözünü vaaz ediyorum ama insanlar daha çok bu insanın toplantısına gidiyorlar. Böyle olmasının nedeni nedir? Bu genç vaize şunu söyledim. Bu vaizin yaşadığı günahlı yaşam biçimi tabii ki günahlı insanlar için çok çekici ve etkili olabilir. Ve sonuçta da çok kişiyi suya batırıp çıkarabilir. Fakat özde Rab İsa Mesih'i öğretmiyorsa, Tanrı sözünü öğretmiyorsa, insanın temel yarasına parmak basmıyorsa bunun hiçbir yararı yoktur. Önceden de belirttiğim gibi değerli dinleyicilerimiz, bazı kişiler Tanrı'nın yürekleri eleştiren öğretisinden tamamen uzak kalırlar ve insanların hoşlarına gidecek şekilde öğretilerini hazırlayıp sunarak birçok kişileri kendi saflarına çekiyorlar. İşte bu bölümün bu kadar önemli olmasının nedeni de budur. Nebukadnezar'ın rüyası ve Babil'deki bilim adamlarının istekleri. Birinci ayette şöyle diyor, yani Daniel 2. bölüm 1. ayette. Krallığının 2. yılında Nebukadnezar bir rüya gördü. Ruhu üzüntüyle sarsıldı, uykusu kaçtı. Nebukadnezar değerli dinleyicilerimiz, böylesine büyük bir imparatorluğun kendi hakimiyeti altına geçmesi ve çok geniş bir alana yayılmış olan imparatorlukta yüksek bir konumda olması eminim ki kendisini hayretler içine düşürdü. Gerçekte Babil, dünya üzerinde gelmiş geçmiş en büyük imparatorluktu. Mısır kendi içerisine kapanmış bir durumda olduğu için Kral Nebukadnezar Mısırlıların yapamadıkları şeyi yapmıştı. Mısır Firavun'un değerli dinleyicilerimiz yaptığı en büyük hata Nil Nehri'nden ayrılmış olmasıydı. Orada kalmalıydı. Eğer ayrılmayıp o bölgede kalsaydı kesinlikle tehlikelerden uzak ve büyük bir güvenlik içerisinde olacaktı. Neden mi? Çünkü arkasında hiçbir kimsenin ordunun geçemeyeceği büyük geniş büyük bir çöl vardı da ondan. güvenlik altına alınması gereken tek bir yer vardı. O da ülkeye giriş sağlayan Nil Nehri'ydi. Orasını güvenlik altına almalıydı. Mısırlılar geniş bir alana yayılmayı istediler. Fakat hiçbir zaman istedikleri büyük dünya imparatorluğunu kuramadılar. Dünyayı etkileri altına almış olmalarına rağmen. Nebukadnezar birkaç küçük kabilelerin reisi olarak başladı işe. Daha sonra da Asur ve Suriye imparatorluklarını kendi egemenliği hakimiyeti altına alarak devam etti. Ve Mısır üzerinde zafer kazandı. Yunan İmparatorluğu'na karşı da yürümüş olsaydı eğer, hiç kuşku yok ki bir direnme ile karşılaşmazdı. Ve çok kolay bir şekilde kendi hakimiyetine geçirirdi bu ülkeyi. Fakat buna gerek de yoktu çünkü tüm dünya zaten kendi hakimiyeti altındaydı. Kral Nebukadnezar şöyle bir düşünce içerisine girdi. Hani biz de deriz ya, aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık. Bu durum içinde ne yapacağını şaşırdı. Çünkü tüm dünya imparatorlukları kendi eli altındaydı. Bıraksa bu imparatorluklar bir araya gelip kendisini yutacaklardı. Bırakmazsa o zaman da tüm sorumluluğu taşımak zorundaydı. Bu da büyük bir yüktü kendisi için. İşte Nebukadnezar böyle bir çıkmaz içerisine düşmüştü. Tanrı da tam bu dönem içerisinde kendisine konuşuyor. Bu adam eli altında olan bu büyük imparatorluğun geleceği hakkında bu işlerin sonu nereye varacak diye düşünürken ruhu sıkılmaya başladı. O günden bugüne kadar tüm insanlık aynı şeyi hala düşünüyor. Bu işlerin sonu nereye varacak? İşte değerli dinleyicilerimiz, bu sorunun yanıtı bu bölümde veriliyor. Rüyasının ne olduğunu söylesinler diye sihirbazları, falcıları, büyücüleri, yıldız bilimcileri çağırttı. Hepsi gelip kralın önünde durdular. Düşüncelerini krala anlatmak için sihirbazlar, falcılar, afsuncular ve kildaniler çağrılsın diye kral buyruk verdi. Onlar da içeri girdiler ve kralın önünde durdular. Daniel 2 ayet 2. Nebukadnezar emirindeki bütün bilginleri topladı. Bu bilginler Daniel ve arkadaşları gibi eğitilmiş kişilerdi. Bu kişiler çok tecrübeli olduklarından dolayı toplantıya çağrıldılar. Diğer bir deyişle Kral Nebukadnezar kabinesini yani bakanlar kurulunu topladı. Bu adamlar birçok şeyi iyi bilen akıllı kişilerdi. Aynı zamanda bu yetenekli adamlar putperestliğe bağlı ve batıl düşünceleri olan kişilerdi. Aslında düşünecek olursak yaşadığımız bu dönemde de batıl düşünceler almış başını gidiyor. Büyük bir uğraş sonrası profesörlük unvanını almış öyle kişiler tanıyorum ki bu kişiler tanrısal sözde yazılı gerçekleri reddediyorlar. Bence bu kişiler o dönemde yaşamış putperestlerden hiç farkı yoktu. Hatta bugün günümüzde daha da ileri giderek üniversitelerde değerli dostum astroloji, yıldız falı öğretiliyor ve hemen hemen her gazetede burçlar yer alıyor. Yıldız falınız böyle diyor. Bu nedenle bu dönemde Babil'de yaşamış bilginleri küçümsememek gerekir. Çünkü bu adamlar günümüz profesörler kadar akıllı ve zeki kişilerdi. Tüm bilgelik bu kişilerde toplanmıştı. O ana kadar hiç rastlanmamış bir buyruğu işitmeler için Kral Nebukadnezar bütün bilginleri huzurunda topladı. Kral, beni üzüntüyle sarsan bir rüya gördüm. Ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorum dedi. Üçüncü ayet. Kral Nebukadnezar, ileriki dönemi bile etkisi altına alabilecek olağanüstü ve şimdiye kadar görülmemiş rüyasını açıklıyor. Açıkça görülüyor ki Tanrı kendisine çok net bir şekilde bazı gerçekleri görebilmesi için açıklamada bulunuyor. Fakat tanrısal gerçeklerden uzak, karanlığa gömülmüş olan bu kralın bildiği tek şey gördüğü rüyetin çok önemli bir anlam taşıyor olmasıydı. Yıldız bilimciler Aramece, "Ey kral, sen çok yaşa" dediler. "Rüyanı bu kullarına anlat ki ne anlama geldiğini söyleyelim." Kral, "Gördüğüm rüyayı ve ne anlama geldiğini bana açıklamazsanız kararım kesin, paramparça edileceksiniz" diye karşılık verdi. "Evleriniz de çöplüğe çevrilecek. Ama rüyamı ve ne anlama geldiğini açıklayabilirseniz size büyük armağanlar vereceğim, ödüllendireceğim ve sizi onurlandıracağım. Onun için bana rüyamı ve ne anlama geldiğini açıklayın. Onlar yine ey kral, rüyayı bu kullarına anlat ki ne anlama geldiğini söyleyelim dediler. Bunun üzerine kral, kararımın kesin olduğunu bildiğiniz için zaman kazanmak istediğinizi anlıyorum dedi. Ama rüyanın ne olduğunu bana açıklamazsanız sizin için tek bir ceza vardır. Durumun değişeceğini umarak bana yalan yanlış şeyler söylemek için aranızda anlaşmışsınız. Şimdi bana rüyanın ne olduğunu söyleyin ki ne anlama geldiğini açıklayabileceğinizi anlayayım. Yıldız bilimciler, yeryüzünde senin bu isteğini yerine getirecek tek kişi bile yoktur diye yanıt verdiler. Kaldı ki büyük, güçlü hiçbir kral bir sihirbazdan, falcıdan ya da yıldız bilimciden böyle bir şey istememiştir. Kralın isteğini yerine getirmek güçtür. İnsanlar arasında yaşamayan ilahlardan başka krala bunu açıklayabilecek kimse yoktur. Buna çok öfke duyan kral, Babil'deki bütün bilginlerin öldürülmesini buyurdu. Böylece hepsinin öldürülmesi için buyruk çıktı. Daniel ile arkadaşlarının öldürülmesi için de adamlar gönderildi. Daniel, Babil'in bilginlerini öldürmeye giden kralın muhafız birliği komutanı Aryok'la bilgece, akıllıca konuştu. Aryok'a, kralın buyruğu neden bu denli sert diye sordu. Aryok, durumu Daniel'e anlattı. Bunun üzerine Daniel, krala gidip düşünün ne anlama geldiğini söyleyebilmesi için zaman istedi. Değerli dinleyicilerimiz, burada yayınımızın sonuna geldik. Bundan sonraki durum ne olacak? Olaylar nasıl gelişecek? Bunu bir sonraki programımızda okuyup yorumunu yapacağım.